الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد، اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، واجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار، واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك، فأنت كما أثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaka Allahu Azim. Okuduğum ayetler Mülk Suresi'nden, Mülk Suresi'nin son ayetleri. Geçen ders 29. ayeti okumuştuk, okumaya başlamıştık. Zaten Mülk Suresi'nde de 30 ayet var. Estaizu billah, kul huvar rahman, aminna bihi. De ki, biz o Rahman'a iman etmiş durumdayız. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمَنَّا بِهِ. Biz o Rahman'a iman ettik. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Ve biz ona tevekkül ettik. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ. Sizler kimmiş dalalette olan? Bunu pek yakında bileceksiniz. Bu diyalog 28. ayetin devamı olarak onlara kendilerinin Allah Azze ve Celle'ye karşı, onun vahyine, mesajına karşı Resulleri suçlamaları, Resulleri bozgunculukla, insanlar arasında fesat çıkarmakla itham etmelerine karşılık verdikleri bir cevabın devamı. Allah Azze ve Celle onlara şöyle demelerini emretti. Şayet Allah beni ve benimle birlikte olan kimseleri helak ederse yahut bizi esirgerse bile, bizi ortadan kaldırsa bir şekilde helak ederek veya esirgeyerek, siz yine Allah'ın azabından kurtulacak değilsiniz. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ. Kim kafirleri elin bir azaptan kurtarır ki? Dedikleri 28. ayetin devamında kendileriyle alakalı olarak Allah Azze ve Celle şöyle demelerini emretti. De ki, biz o Rahman'a iman ettik. Yani sizi bilmeyiz ama biz meseleyi sizinle bir kavga meselesi, sizinle bir mücadele, toplum üzerinde bir nüfuz meselesi yapmıyoruz. Derdimiz de sizinle alakalı değil. Siz meseleyi insanlar arası bir ilişkiye indirgediniz. Resulleri başka amaçları gütmekle itham ettiniz. Bizi meselenin kendisi olarak görüyorsunuz. Halbuki biz böyle görmüyoruz. Bizim bu çıktığımız yol iman yoludur. Biz iman ettiğimiz için Allah'a, sizi de aynı Rahman'a iman etmeye davet ediyoruz. Üzerinize otorite kurmaya, toplumu yönetmeye, toplumun kaynaklarını ele geçirmeye, iktisadını sömürmeye ve benzeri beklentilerimiz yok. Biz sadece Rahman'a iman ettik. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ اَمَنَّا بِهِ. Bizim derdimiz budur demelerini Allah Azze ve Celle Resul'e, Resul'ün takipçilerine, müminlere emretti. Öyle anlaşılıyor ki gerek bizatihi Resul'ün karşısındaki olan kimseler, gerek onun takipçileri, arkadaşları ve iman etmiş kendisinden sonra kendisine iman etmiş kimselere yönelik aynı itham süre gelmiştir başından itibaren. Hep müminler riyakarlıkla suçlanmış, hep müminler toplumu belli yönlere sevk etme amacıyla hareket ettikleri suçlamasıyla karşılaşmışlar. Hep mal ele geçirme, mülk ele geçirme, siyasi erk ele geçirme ithamlarıyla karşı karşıya kalmışlar. Buna ta en başından itibaren Hazreti Resul de muhatap olmuştu. Demek ki bu tür ithamlar ve yaftalamalar sonuna kadar devam edecektir. Allah'ın buyruklarını sahiplenmeye yanaşmayanlar, Allah'a saygı duymaya yanaşmayanlar, yaşamı Yaradan'ın yarattığı ve kendisine saygı duyacağımız bir arena olarak görmekten uzak kimseler, Yaradan'ı hatırlatanlara karşı böylesi iftiralar ile onları itibarsızlaştırmaya, onları devre dışı bırakmaya başından beri demek ki yatkınlar, verdikleri karşılık hep bu şekilde oluvermiş. Müminler böyle bir yaftalamayla, böyle bir ağır ithamla karşı karşıya gelecekler diye anlatımlarından vazgeçemezler, geçmemelidirler. Allah'ın mesajını hem insanlarla paylaşmaktan hem kendi çaplarında içtenlikle yaşamaktan uzak duramazlar. Karşı tarafın bu ithamı onları yıldırmamalıdır. Bunun getireceği küçük düşmüşlük, bunun getireceği tezyif yahut tahkir elbette kişi açısından yaralayıcı olabilir. Nitekim rasulleri de yaralamıştır, nebileri de yaralamıştır. Ancak bu yaralayıcı netice veya bu yaralayıcı sonuçla karşılaşacağız diye, aşağılanacağız diye Allah'ı sahiplenmekten, Allah'a saygı duymaktan ve ondan yana taraf olmaktan imtina edemeyiz. Kim bilir, belki de Allah Azze ve Celle ortamı bu şekilde yaratmış, bu şekilde kurgulamıştır ki müminler bu aşağılanmayı, bu zorlukları Allah adına, Allah hatırına göze alabilmeyi öğrensinler, bedel ödesinler, gayret göstersinler. Böylece neleri feda edebildiklerini Allah için, nelerden vazgeçebildiklerini Allah için ortaya koyabilsinler. Dolayısıyla mevcut durum ve mevcut durumdaki muarız, vahye muarız, Yaradan'a muarız unsurların, güçlerin mücadelesi aslında müminlerin sınavının bir parçasıdır. Onların kendi sınavları olduğu kadar müminlerin de sınavının bir parçasıdır. Çünkü yaşam içerisinde sınav, gerek bireyler tek başına ayrı ayrı sınanırken, aynı zamanda da bireylerin sınavlarının başka kimselerin sınavlarıyla kesiştikleri alanlar vardır. Çocuklar kendi başına yeni bir yaşama başlarken, yeni bir sınava başlarken bir yandan da babanın sınavının bir parçası oluverirler. İnsanlar bile, komşular bile, hiç tanımadığımız bir insan bile bizim sınavımızın bir parçası olabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle gerek evlatlarla ilgili olarak اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً buyurmuştur. Sizin mallarınızda, çocuklarınızda birer fitnedir, sınama aracıdır buyurmuştur. Yahut herhangi bir kimseyi bile وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً sizi biri birinize karşı, birinizi diğerinize karşı fitne, yani sınav aracı kıldık. Eş, kişinin hayatında eşi olduğu kadar, kendi başına bir sınav yükümlülüğü olduğu kadar eşinin sınavının da bir parçasıdır aynı zamanda. Nitekim karşılıklı olarak kocası da onun sınavının bir parçasıdır. Böyle iç içe geçmiş sınavlar olarak kompleks bir imtihan içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla kafirler de ve verdikleri tepkileri de bizim sınavımızın birer parçasıdır. Onların bizi aşağılaması, gülünç duruma düşürmeye kalkışması, yaftalaması, istihza etmesi bizim Allah adına bunları göze alabilmemizin birer sınavı mahiyetindedir. Bunları Resuller başta olmak üzere yaşamış ve kendilerinden sonraki müminlere de aynen miras olarak bırakmışlardır. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul olmadı ki kendisiyle alay edilmiş olmasın. Alay edilmek, alaya uğramak bu yolun tabiatında var. O sebeple karşı taraf meseleyi ne kadar kişiselleştirip, ne kadar alay etmeye, hafife almaya, küçük görmeye, hatta işkence yapmaya, baskı kurmaya, öldürmeye, yok etmeye yeltense de bunun sınavı yeryüzündeki hayatta bu, bugüne kadar hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Sınav devam ettiği sürece böyledir. Ashabul Uhdud'da çoluğuyla, çocuğuyla, büyüğüyle, küçüğüyle eştikleri büyük, kazdıkları büyük çukurlarda ateşler içerisine insanları atan, müminleri atan o topluluk, onları böylece işkenceye uğratan o topluluk nasıl geçmişte olabilmişse bugünde de yarında da olabilecektir. Ve bu da sınavın bir parçasıdır. Sınav böylece de insanları yoklayabilir. Allah Azze ve Celle onlar için وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Onlar onları o ateşin içerisine, o ateş dolu çukurlara ancak Allah'a, bir olan Allah'a iman ettikleri için attılar. Sebep sadece buydu. Demek ki iman etmek, sadece Allah'a iman etmek, kula kulluğu reddetmek, böyle bir ilkeli duruş, böyle bir akıllı duruş, insana yaraşır böyle bir duruş, kafirler tarafından ölümle dahi cezalandırılabilir. Ve Allah Azze ve Celle müminlerin bunu dahi göze alır bir yaklaşımla ve teslimiyetle imana tutunmalarını emretmektedir. Nitekim iman böylesi bir teslimiyeti gerektirir. Eğer iman böyle bir teslimiyete yol açmıyorsa, o zaman iman süreci tam manasıyla tamamlanmamış demektir. Çünkü iman kişiye güven verir, güven kişide teslimiyet oluşturur. Eğer iman kişiye güven vermiyorsa, iman kendisine bir basamak oluşturup onu yüceltmiyorsa, o zaman iman evresinde yahut imanın kendi içerisinde belli kusurlar mevcut demektir. Çünkü iman ile kişi akleder, delilleri toplar, Allah Azze ve Celle'ye, onun gücüne, ilmine, büyüklüğüne tanık olur. Aklettiği bu süreçlerde, tefekkür ettiği, analiz yaptığı, sorguladığı, gözlem ve yoklamalarla yürüttüğü bu muhakeme sürecinde büyük bir kudret ile tanışır. Büyük bir kudretin gücüne tanık olur. Büyük bir kudretin her şeyi, her planda, makro yahut mikro planda olsun, bütünüyle kontrol ettiğine tanık olur. Bu tanıklık ona güven aşılar, hiçbir şeyin tesadüfi ya başkaca arızi unsurların etkisinde olmadığına, zalimlerin zulmünün bile Allah Azze ve Celle'nin kontrollü bir sınavına araç teşkil ettiğine tanık olunca artık Allah adına yaşamaya başlar. İman süreci kişiyi bu güvenliğe ve bu esenliğe taşımalıdır. Yüreğinde buna dair tanıklık eşdeğer bir kanaatle zuhur etmelidir. Kanaate dayanmayan, anlayışa dayanmayan, ikna oluşa dayanmayan, delilleriyle kendince ispatlanmamış, hak olarak apaçık, aşikar olarak gözlemlenmemiş bir şeyin uzaktan uzağa salt taklit ederek ben de iman ettim demekle kişiye bir güvence sağlamayacağı yahut sağlayamayacağı açık. Madem ki iman emin kökündendir, güven kökündendir, kişiyi güvene ulaştıran, kişiyi kendisinden emin kılan, kişiyi inandıklarından emin kılan bir sonuca dönüşmelidir. Kişi Rabbine güvenebilmeli, onun gücüne ve her şeyin üzerindeki kahrına ve egemenliğine tanık olmalıdır. Bu tanıklık onu kafirler karşısında güçlü kılacak. Bu tanıklık, bu iman ona özgüven aşılayacak. Bu iman ona ateş dolu çukurlara atılacak dahi olsa sebat etme direnci verecektir. Böyle bir iman olmazsa kişi bırakın ateş dolu çukurlara atılmayı, işini kaybetmek korkusuyla bile imana ve imana daha imandan ve imanın unsurlarından vazgeçebilir. Rabbinden ve Rabbinden yana taraf olmaktan vazgeçebilir. Böyle bir kimse teslimiyetten yoksun olur. Böyle bir kimse Allah dışında hayata etki eden güçlerin varlığına iman etmiş gibidir yahut onları tanımış gibidir. Böyle bir kimse sermayenin önünde eğilir. Böyle bir kimse gücün önünde eğilir. Böyle bir kimse kendisi gibi insan varlıklarının önünde öyle ya da böyle eğilebilir. Neden? Çünkü bütün kuvvetin Allah'a ait olduğu gerçeğini kavramamış, bu gerçeği kavramak için iman yolunu yürümemişse eğer, onda teslimiyetin oluşmasını beklemek beyhudedir. O sebeple kul huvarrahmanu, işte o Rahman var ya, biz ona iman ettik demek. Biz ona öyle bir güvendik ki sizin bize yapacaklarınızın bir anlamı yok. Sizin bize aşağılamalarınızın da bir anlamı yok. Biz kendisine güvendiğimiz için, ona gösterdiğimiz saygıdan ötürü hayatı onun adına yaşamaya azmettik. Siz onu ne kadar tanımasanız da, ne kadar onu hiçe saysanız da, bu sebeple, sırf bu nedenle bize düşmanlık etseniz de biz ona olan bağlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü o öylesine bir zengin ki onun zenginliğine ihtiyacımız var. Sabah akşam bizi yedirip doyuran odur. Bizi yaratmış olan odur. Evrende bütün sistemi yöneten, yerde ağaçları, bitkileri, mahsulleri, kürenin bizatihi kendisini, sularını ve havasını her yönüyle en ince bir hassas dengede tutan odur. Biz ona ve gücüne, ilmine, büyüklüğüne, tabi bunlar araştırarak olur, bu denli tanık olmuşken sizin o cılız sermayenizle, o cılız pazularınızla bizi korkutmanız, bizi canımızla tehdit etseniz dahi etkili olmayacaktır. Bu ifade 29. ayet bütünüyle bir meydan okumadır. Biz Rahman'a iman ettik ifadesi, biz kula kulluğu reddettik, biz Rahman'a iman ettik demek, biz ona güvendik ve sizin tehditleriniz karşısında eğilmeyeceğiz demektir. Sizin tehditleriniz imanımızda yarıklar, çatlamalar, hatta çizikler oluşturmaya yetmeyecektir. İmanı kişi böyle algılar ise, ki kendisi kelime manası itibariyle böyle bir kelimedir, o zaman bu yolu yürümesi gerektiğinin farkına varır. Yani bu içinde bulunduğu ortamı, yaratıcısını, kendi varlığını, Allah'ın gökteki ve yerdeki delillerini ve gönderdiği vahyi inceleyerek kendi içerisinde sağlam bir kanaate, ikna oluşa kavuşması gerektiğini, alternatif dinleri, başkaca din örneklerini, yeryüzünde başka kimler neler anlatıyorlar, karşılığında ne var, aksi ne var, onları da inceleyip kendi ikna olduğu, kendisiyle veya bildikleriyle emin olduğu bir ana gelinceye kadar bu yolu yürümelidir. Bu emniyet onda imanın oluştuğuna, kanaatin oluştuğuna, bilginin keskinlik kazandığına işaret edecektir. Yoksa sathi kalırsa, yüzeysel kalırsa, herhangi bir toplumdaki çocuk gibi toplumun dinine uzaktan uzağa bağlılık göstererek yaşarsa, böyle kimselerin bu bahsettiğimiz emniyeti, bahsettiğimiz teslimiyeti, tevekkülü ve kafirler karşısındaki direnci, sebatı göstermeleri muhal olur. Çünkü insan ancak ikna olursa, ancak güven duyarsa, o zaman arkasını sağlam bellerse, o zaman ileri doğru adımlar atar. Biz Rahman'a iman ettik derken aslında böyle bir şey diyorlar. Yoksa kuru kuruya tasdik ettik, biz falanca ne diyorsa onun dediğini kabul ederiz gibi bir şeyi ne Allah bizden bekler, ne de elçisi böyle bir tabiyeti bizden beklemiştir. Onun müminlere olan çağrısında kendi yolunu anlatırken قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ de ki bu benim yolum, اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ, sizi Allah'a çağırıyorum. Bu şu demek, sizi kendime çağırmıyorum, bana kulluğa çağırmıyorum. Çağırdığım şey Allah'adır, Yaradan'a çağırıyorum. Ama nasıl? ala basiratin. Basiret üzere çağırıyorum. Körü körüne benim peşimden gelin demiyorum. Basiret üzere demek anlayarak, sindirerek, içselleştirerek, tanık olarak. O yüzden ilk adımı atanlara hep tanığın dedirtiyordu Allah'ın Resulü. Eşhedü demek ben tanığım demektir. Bu tanıklığı bizatihi kendimiz gerçekleştirmek durumundayız ki birey olarak her birimiz ayrı ayrı birer insan olarak gözümüzün, kulağımızın, kalbimizin hakkını vermiş olalım. Başkalarının ardına körü körüne takılmak bize emniyet, o iman kelimesindeki derinliği kazandırmayacaktır. Kazandırmadığı gibi onun sonucu olarak, onun semeresi olarak oluşması beklenen teslimiyeti ve tevekkülü de oluşturmayacaktır. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ. O yüzden Hz. Musa kavmine seslenirken dedi ki وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ. Musa dedi ki ey kavmim اِنْ كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ. Eğer Allah'a iman ettiyseniz فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا. O zaman ona tevekkül edin. O zaman ona güvenin. O zaman size bir şey emrediyorsa, sizi bir şeyle karşı karşıya getiriyorsa, arka planda o büyük kudretin bunları ayarladığını, sınav için tezgahladığını, sınav için oluşturduğunu ve sonuçta sizin tepkinizi ölçeceğini bilin. Başkaları yapıyor, falancanın gücü buralarda geçiyor, Firavun buralarda hakim, Firavun'a boyun eğmeliyiz demeyin. Firavun da sizin sınavınızın bir parçası. Büyük resmi görün. Allah'a hani iman etmiştiniz? Tevekkül edin, güvenin diye onlara seslenişinde imanınız varsa, iman ettiyseniz şu halde tevekkül edin çağrısında bulunuyor. فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلُوا. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Eğer bu iman olmazsa bu tevekkül olmaz. Bu tevekkül olmaz ise kişi bırakın düşmanın ölüm tehdidini, işkence yapmasını, çok basit sıkıntılar karşısında dahi, çok basit ödüller karşısında dahi imanından vazgeçebilir. Dolayısıyla temel olan böylesi bir iman, kişinin kendi başına araştırdığı ve ikna oluncaya dek veya ikna oldukça yürüdüğü bir muhakeme sürecinin sonunda geleceği bir kesin kanaat, kendiliğinden oluşacak, baskıyla, zorlayarak değil. Bu kesin kanaate kavuştuğunda ki biz buna iman diyoruz, delillerle, kanıtlarla olur, o zaman o güce, o kudrete artık tevekkül edecek. Artık başına gelen, etrafında dönüp biten her olayda Yüce Yaradan'ın bunları bizatihi kendi karşısına bilerek çıkardığını ve kendi tepkisini ölçmek istediğini değerlendirecektir. Dolayısıyla artık adım adım hayatı Allah ile yaşamaya başlayacak demektir. Her şeyin ardında, altında Allah'ı arayacak demektir. Dolayısıyla da karşısına çıkan zorluklarda şimdi Rabbim benden bunun karşılığında ödün verip vermeyeceğimi sınamak istiyor. Evladı çıkarsa karşısına şimdi Rabbim evladımla beni sınamak istiyor. Patron çıkarsa şimdi Rabbim patronla beni sınamak istiyor. Eğer amiri, valisi çıkarsa şimdi Rabbim bunlarla beni kendisinden taraf olmaya devam edip etmeyeceğim hususunda sınamak istiyor diye her olup biten her değişkenin arkasında yüce kudreti kendisine yönelik sınav yapmak üzere görmeye başlayacaktır. Bu ona demin dediğimiz hayatı Allah'la birlikte yaşamak, artık her şeyi Allah üzerinden anlamaya ve Allah'ın ne yapmak istediğini sorgulamaya sevk edecektir. Bu anlayış kendi başına zaten kişide bir tevekkül oluşturur. Çünkü tevekkül Allah'ın her şeye kadir olduğu anlayışıyla ancak sonuçlanabilir. Eğer innallaha ala kulli şeyin kadir değilse o zaman tevekkül saçma bir şey olur. Ben bu topraklarda birisi diyebilir ki devlet otoritesine güveniyorum. Suçluyu arar bulur, her yerde kamerası var vesaire. Ama bu devletin sınırlarını çıktıktan sonra hala bu devlete güveniyorum dese saçma olur. Çünkü orası sınır dışıdır ve bu devletin oralarda sözü geçmez. Belki oralarda başka devlet vardır yahut otorite boşluğu vardır vesaire. Eğer biz Allah'a bütünüyle tevekkül etmekten söz ediyorsak, o zaman Allah'ın bütünüyle kontrol sahibi olması gerekir. Ben Allah'ın bütünüyle kontrol sahibi değilse ona güvenmem ne kadar mantıklı olur? Öyle bir uzaklığa gidiyorum ki Allah oralarda hiç etkinliği yok. O zaman benim ona olan güvencim boşlukta kalır, anlamsız kalır. Dolayısıyla tevekkülün temeli Allah'ın her yerde, her şeye bütünüyle güç yetirir olmasına bağlıdır. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeyin üzerine gücünü, kudretini geçirmiş, kontrolünü oluşturmuştur. Buna gözle, kulakla, akılla tanık değilsek tevekkülümüz beyhude, tevekkülümüz boşlukta kalacaktır. Buna gözle, kulakla, akılla tanık olmak için de kişinin Allah'ın ayetlerini incelemesi icap eder. Derinlemesine dikeyde maddenin üzerine yoğunlaştığında en diplerde dahi sistem bulunduğuna, hesap bulunduğuna, denge bulunduğuna, hikmet bulunduğuna tanık olduğunda yüce kudretin nasıl zerreye nüfuz ettiğini, nasıl atoma nüfuz ettiğini, nasıl oralarda o küçücük alanda büyük devasa sistemler kurduğuna tanık olduğunda onun gücünün görünür, görünümün en iç derinliklerinde dahi var olduğuna, dönüp uzaya baktığında o makro planda devasa büyüklükteki cisimlere nasıl hükmettiğine tanık olduğunda onun evrende nüfuz etmediği, hükmünün sürmediği hiçbir yer olmadığına şahit olduğunda o zaman Allah'a tevekkül etmesi anlam kazanacaktır. O zaman karşı karşıya olduğu problemlerinde Allah'ın ona bir yol açabileceğine, onu sınamak istediğine ikna olacaktır. Bu bir sınavdan başka bir şey değil. Ve ben düzgün durmalıyım, eğilmemeliyim. Şimdi bu iktisadi zorlukla Allah beni faiz konusunda sınıyor. Şimdi şu nedenle Allah beni zina konusunda sınıyor. Şimdi şu sınav herkesin hayatında bunun ne tür bir sahneyle karşısına geleceği belli olmaz. Renkten renge, farklı farklı kişiye özgü sorularla ama yokladığı şeyler her zaman hemen hemen aynıdır. Kişinin Allah'tan yana tavır alıp almayacağını yahut başka güç ve kudretler karşısında yahut kendi arzusu karşısında yenilip Cenab-ı Hak'tan vazgeçip geçmeyeceğini test eder. Vazgeçmeyecek bir imana kavuşmak ancak ikna olarak olur. Bu iman da sonuçta tevekkülü doğuracaktır. İşte Resullerin o olağanüstü aşağılanmalara karşılık gösterdikleri direnç bu ikna oluşlarıyla ilgilidir. Hazreti Nuh Aleyhisselam denizin olmadığı bir ortamda yeni gemi yapmaya koyulduğunda وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ yanına kavminden her bir grup uğradıkça demek ki istisnası yok. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ her ileri gelenlerden birileri uğradıkça سَخِرُوا مِنْ kendisiyle dalga geçtiler. Alay ettiler. Civarda göl bile yok, sen gemi yapıyorsun. İyice aklını kaçırdın dediler. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ dedi ki اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا siz bizimle alay ediyorsunuz ya فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ biz de sizinle alay ediyoruz. Biz de sizi küçük görüyoruz, hafife alıyoruz. Siz ki güneşi yürüten kudrete, siz ki ayı yürüten kudrete, bunları yerin etrafında veya yeri bunlarla iç içe bir sistem olarak çalıştıran, bize şu hayatı, bu istikrarı var eden kudrete, onun gönderdiği bu vahye karşı kayıtsızsınız. Allah bize vahyettiği gibi Hazreti Nuh üzerinden onlara da vahyediyordu. Onların da aklına hitap ediyor. Onlara da göğe, güneşe bakmalarını, kendi yaratılışlarına bakmalarını, tefekkür etmelerini emrediyordu. Bunlara karşı bu denli kayıtsızsınız. Şimdi onun gönderdiği vahiy ile pek yakında başınıza gelecek olan tufanı da umursamıyorsunuz. Bekleyin bakalım. Siz de dalga geçiyorsunuz. Biz de sizi küçük görüyoruz, zavallı görüyoruz. Tufan kapıdayken hazırlık yapmayan sefiller olarak görüyoruz sizi. فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ böyle direnç göstermiş, böyle özgüvenini sürdürmüş bir kimsenin imanından bahsediyoruz. Bu ancak vahiy ile, vahyin sağladığı o kanaat ile oluşabilir. Benzer sahneleri diğer rasullerde, diğer nebilerde görebilirsiniz. Hazreti İbrahim aleyhisselam kavminden sürülmüşken, uzaklaştırılmışken, önce ağır bir cezaya uğratılıp sonra da bahşedilemeyeceği anlaşılınca, o kovulmuşken, yapayalnız bırakılmışken, kendi deyimiyle ben artık Rabbime hicret ediyorum diyerek ayrıldığı toplumdan, inna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah, o İbrahimi yalnızlık, o tek başına kalan yalnızlığı, Cenab-ı Hakk'ın inna İbrahim kana ummeten kanita, tek başına bir ümmete dönüştü dediği Cenab-ı Hakk'ın İbrahim için bu direnci göstermesi, bu tevekküllü duruşu neyle sağlanabilir? Bu imanla ancak sağlanan bir şey ve Allah Azze ve Celle bize İbrahim'in geçirdiği ve sebat ettiği, direnç gösterdiği o yaklaşımını, o mukavemetini örnek olarak gösteriyor. Sadece İbrahim'e özgü onun yaşayacağı büyükleri alakadar eden bir şey değil. Teslimiyet her birimizin boynunun borcudur. İman her birimizin varlık sebebidir. İman Rabbi tanıyıp onun kudretine tanık olmak, akletmenin hakkını vermek, şu göz ve kulakların hakkını vermek her birimizin ayrı ayrı sorumluluğudur. Geçen bir arkadaş diyor ki ya hocam bunları ben sanıyordum ki hocalar yapacak, yani bizler de bunların hepsini yaşamak durumundayız, bizler de her birini tetkik etmek durumundayız, bizler de Rabbin buyruklarını incelemek, ayetlerini irdelemek, onun gücüne tanık olmak, yeryüzünde başka neler var, başka sözlere kulak vermek, bunları ilim adamları yapar, biz sonuçlarını onlardan ürün olarak alırız sanırdım diyor. Halbuki öyle değil. Her bir birey yeryüzüne tek başına sınanmak üzere gelmektedir. İman onun boynunun borcudur. Tek başına yaşı yaratılmışçasına etrafta söylenenlere kulak kabartmalı. Söylenenleri Allah'ın kendisine verdiği akletme seçiciliğiyle değerlendirmeli ve ancak ikna olduğu yerlerde ve ikna olduğu kadarıyla kabullenmelidir. Birey hiçbir zaman, insan hiçbir zaman başkalarının bütünüyle ardından giden, onlara amade, körü körüne onlara ve söylediklerine kapılmış biri olamaz. Bu kendi varlığını ve kendindeki cevherleri inkar etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam bir yol yürümüşse bu yol bize örnektir. Ve aynı yolu yürümekle mükellefiz. Bizler de anadan, babadan, yardan, atadan, vatandan vazgeçebilmeyi göze almakla mükellefiz. Bu kiminin başına gelir, kiminin başına gelmez. Ama her halükarda ancak bunu göze alabilenler, bunu göze alacak bir imani olgunluğa kavuşanlar kurtulabilir. Berikilerin hepsi elenir. Allah Azze ve Celle insanları benzer şeyleri yoklayarak farklı farklı sınavlardan geçirir ve bunları tespit eder. O yüzden Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı asla erişilmez, asla yanından geçilmez, onun yaptıklarıyla hiç ilgilenmememiz gereken bir ütopya değil, tersine bizim için bir numune, bizim için bir örnek olarak takdim etmektedir. İşte yaptı bak İbrahim derken aleyhissalatü vesselam, ardından siz de onun gibi yapacaksınız ve yapmalısınız demektedir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte iman etmiş kimselerde, iman etmiş olanları da katarak Hazreti İbrahim'le birlikte örnek var diyor Allah Azze ve Celle ve bu örneği kendisi zikrediyor. Çünkü bunlar bize rivayetle başkaca kanallardan gelmediğinden o örnekliğin hangi konuda olduğunu da iz ile başlayarak anlatıyor. Halbuki benzer ayet Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselamla ilgili varken böyle bir iz ile kayıt altına alınmışlık yoktur. Mutlak bir örneklik söz edilmektedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır deyip, işte şu konuda hani şöyle yapmıştı ki diye kayıt zikredilmemektedir. Dolayısıyla bize onun hayatı, yaşamı, örnekliği, pratiği bütünüyle örnektir ve bu örnekliğe Kur'an temel teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu örnekliği göz ardı edip veya göz ardı etmeye kalkışıp reddetmek, Kur'an'ı reddetmekle eş anlamlıdır. Allah'ın elçisine ait olmayan, onun adına uydurulmuş zayıf ve mevzu rivayetlerden söz etmiyorum. Onun yaptığı ve bize sahih kanallarla ikna edici tarihsel boyutu, ikna edici isnatlar ile ulaşmış olan Allah'ın Resulü'nün örnekliğini göz ardı etmek, bu bahsettiğim ayetteki mutlak sunuşa aykırı düşer. Çünkü Allah mutlak bir dille sizde Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyurmuştur. Halbuki Hazreti İbrahim'le ilgili daha ayet bitmeden aynı ayet içerisinde قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهِ اِذْ قَالُوا hani demişlerdi ki diyerek örnekliğin ne konuda, örneklikle alakalı konuyu ve rivayeti de bizatihi Allah aktarmaktadır. اِذْ قَالُوا hani demişlerdi ki, aşinasınız Kur'an'da Allah bir rivayeti aktaracaksa, bir konuyu, bir kıssayı aktaracaksa çoğu yerde hep iz ile başlar. Hani demişti ki, iz kalu li kavmihim, hani kavimlerine demişlerdi ki, inna bura'u minkum, biz sizden ayrılıyoruz. Beraatimizi ilan ediyoruz. Bu varlığı, bu vatanı, bu toprağı, bugüne kadar aranızda geçirdiğimiz zamanı, edindiğimiz, biriktirdiğimiz varlıkları, tanınmışlığımızı, bir insan bir toplumda ne kadar kaldıysa, ne kadar kaldığı süreye bağlı olarak edinimleri, kazanımları varsa hepsinden vazgeçiyoruz. İnna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Sizden ve sizin Allah'tan gayrı taptıklarınızdan vazgeçiyoruz. Keferna bikum. Sizin kafiriniz oluyoruz. Sizin tuttuğunuz yolun kafiri oluyoruz. Sizin bu putlarınızı hiçe sayıyoruz. Bunlar elle yapılan, elle oluşturulan, ilahlıktan yana hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan şeylerdir diyoruz. Böylece onların nazarında biz onların ilahlarının kafiri oluyoruz. Evet, küfrettik. Kefarnâ bikum. Hazreti İbrahim kafir oldu. Kafir idi. Kimin kafiriydi? Onların ilahlarının kafiriydi. Onların elle yapıp oluşturdukları putların kafiriydi. Onların ardı sıra izleyerek, gözleyerek inandıkları yıldızlarının ve onların yeryüzünde hüküm sürdüğünü sandıkları kahinlerinin kafiriydi. Bunların hepsini Allah'ın birer kulu, kendisi gibi birer kulu olduğunu ilan etti ve kendisi gibi kulların önünde boyun eğmeyeceğini o çocuk yaşına rağmen onların yüzüne haykırdı. Keferna bikum, evet sizin kafiriniz olduk. Size kafir oluyoruz. Yani sizi ve değerlerinizi yok sayıyoruz demektir. Anlamsız buluyoruz demektir. Hiç olduğunu ilan ediyoruz. Yegane kudretten ayrı bir kudret tanımıyoruz demekle eş anlamlı ifadelerdir bunlar. Keferna bikum ve bedaa beynena ve beynekumul adavetu vel bagda. Ve şu an itibariyle aramızda adavet baş gösterdi, biliyoruz. Biz Allah'tan yana taraf oldukça siz değil mi ki Allah'a düşmansınız? Bize de düşmanlık edeceksiniz. Adavet aramızda başladı, biliyoruz. Onun adına, ondan ötürü gelen adavet ne kadar güzel. Allah'ın elçisine, Allah'ın kendi Resulüne فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ onlar aslında seni yalanlıyor değiller. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ aslında onlar benim ayetlerimi yok saymak istediklerinden, bana saygı göstermek istemediklerinden seninle didişiyorlar. Sana yönelik adavetlerinin sebebi benim. Yaradan'dan ötürü gelen bu adavet ne güzel. Resuller bu adavetle yaşadılar. Biz de bu adaveti sahiplenmeli, bu adaveti hatta sevmeliyiz. Bize Allah'tan ötürü düşmanlık edecek olanlara, bize Allah'tan ötürü, ondan yana taraf olduğumuzdan ötürü, ona saygılı bir yaşam sürmek istediğimizden ötürü aşağılayan, küçük gören, istihza dolu ifadelerle karikatürize edenlerin bu yaklaşımlarını sınavımızın bir parçası saymalı, ahirette birbirimize anlatacağımız güzel anılar olarak kabullenmeliyiz. Nitekim Allah Azze ve Celle cennetlik iki kimsenin konuşmalarını anlatırken "Kâle inni kâne li karîn." Benim bir arkadaşım vardı. "Yekûlu e'inneke le minel musaddikîn." Bana derdi ki "Sen de mi? Sen de mi onlardansın? Sen de mi inananlardansın?" Güçlüydü, malı vardı, mülkü vardı, kudreti vardı. Beni aşağıladı, küçük düşürdü, neredeyse yolumdan edecekti dediği cennetlik hatıralar bu dünyada yaşanan, cennetlik hatıralar bu dünyada yaşanıyor. Yani cennette insanların birbirlerine anlattıkları o güzelim hatıraların yaşandığı yerdeyiz. Dünya öyle basit bir yer değil. Dünya basit bir yer değil. Dünya cennette insanların anlattığında birbirlerine kulak kabarttıkları, ya hele anlat hele dedikleri o müstesna hayat hikayelerinin yaşandığı bir yer. Bizim vardığımızda varırsak eğer, ümit, bütün ümidimizle söylüyoruz bunu. Yoksa elimizde hiçbir garantimiz yok. İlahi lütufla sadece umarak, bekleyerek varırsak eğer, İbrahim'in dilinden tekrar dinlemek isteyeceğimiz hatıralar bu topraklar üzerinde yaşandı. Hazreti Peygamber'den tekrardan ayrıntılarıyla dinlemek isteyeceğimiz hatıralar bu dünyada yaşandı. Belki bu cennet nimetlerinin cennette hoş vakit geçirilen vakitlerden bir çeşittir, bir türdür. Ama aynı sahnedeyiz henüz daha biz. Dolayısıyla İbrahim bizim için bir numune aleyhissalatü vesselam ve bir örnektir. O ayeti bir okuyup bitirerek sohbeti bitireyim. Beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagda. Aramızda adalet ve hoşnutsuzluk, öfke, hatta kin duyuyorsunuz bize. Aramızda bu baş gösterdi. Demiyor ki biz size adalet duyacağız, biz size kin göstereceğiz. Kaynağı biz değiliz. Kaynağı sizsiniz. Siz Allah'a olan düşmanlığınızı üzerimizden kişiselleştirmeye ve bizimle didişmeye dönüştürüyorsunuz. Ama değil mi ki bu adaveti bize gösteriyorsunuz Allah'tan ötürü? Biz burada durmaya, Allah'tan yana taraf olmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Kin duysanız dahi. وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى. Ne zamana kadar? حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ. Ta ki sadece o yegane olan Allah'a iman edesiniz. Ondan ayrı ilahlar tanıdığınız sürece bizim yolumuz ayrı kalmaya devam edecektir. Siz ondan ayrı ilahları savunmaya, ondan ayrı ilahları ihdas edip hayata egemen kılmaya ve onlar üzerinden hayatı sömürmeye yeltendiğiniz, bu yaklaşımını sürdürdüğünüz sürece biz muhalif kalacağız. Hatta tu'minu billahi vahde. İşte bunda sizin için örnek var diyor Allah Azze ve Celle. Siz de demek ki algoritmayı sürdürürsek, demek ki siz de benzer bir toplulukla karşılaşabileceksiniz. Siz de Allah'tan ayrı ilah, güç, odakları tanıyan ve onları hayata bastıran unsurlar ile, kimseler ile karşılaşacaksınız. Bunlar çoğu zaman egemen güçler olacaklar. Tıpkı Hazreti İbrahim'in karşı karşıya kaldığı durumda olduğu gibi. Ve siz bunlar karşısında direnç göstermeye, Allah'tan yana tavır alıp gerekirse yalnız kalmaya namzetsiniz. İşte İbrahim sizin için örnektir dediğinde dizlerimizin titremesi lazım. Dizlerimizin bağının çözülmesi lazım. İbrahim bu yolu yürüdü. İlla ancak şunu İbrahim'den örnek almayın diyor Cenab-ı Hak. İbrahim'den örnek anlattığı yerde aleyhissalatü vesselam sizde bunda İbrahim örnek iken ayet bitmeden daha illa, demek ki hangi konularda örnek olduğunu Allah anlatıyor Hazreti İbrahim'in. Ama Allah'ın Resulü ile ilgili anlatıyor mu? Mutlak bırakıyor. Çünkü Allah'ın Resulü aranızda. Çünkü Allah'ın Resulü'nün örnekliği, yaşamı sizin aranızda geçti. Bu ümmetin içinde geçti. Ve siz bunu biliyorsunuz. İlla kavle İbrahim li ebihi. Ancak şunu örnek almayın. İbrahim'in babasına söylediğini. La estağfiranne lek. Elbette ki senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. Bunu örnek almayın. Çünkü biz bunu da İbrahim'e yasakladık. İbrahim böyle bir girişimde bulundu. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Siz de aynı girişimde bulunmayın. Bu konuda İbrahim size örnek olamaz. İlla kavle İbrahim'e li ebihi la estağfiranne lek ve ma emliku leke minallahi min şey. Ancak ben senin için Allah'tan herhangi bir şeye malik değilim. Fakat bağışlanma dilemeye girişeceğim diye babasına böyle bir söz söyledi. Rabbena aleyke tevekkelna. İbrahim Aleyhisselam'ın ayetin sonunu teşkil eden cümleleri. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Demin ayeti anlatmaya başlarken İbrahim bu yolu nasıl yürüdü? Tevekkülle yürüdü. Nasıl yalnız kalmayı, yapayalnız kalmayı göze aldı? Allah'a imanı onda bu tevekkülü oluşturdu. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Ya Rabbi sana güvendik. Sana yüzümüzü döndük ve yolun sonu sana çıkıyor. Akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve li sairil mu'minin. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih ve afu'anna ve ugfir lana ve arhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.